Ayrım 41, sayfa 545. Safra'nın katırı doğruca Habeşistan sınırına giden ana yolda ilerliyordu. Öteki yolcular onların geçip gittiğini görmüştü. Safran gizlenmeye ya da kimseyi atlatmaya çalışmıyordu. Ryder ona kısa sürede yetişeceğini düşündü ama onu uzaktan gördüğünde neredeyse akşam üzeri olmuştu. Hemen katırını dört nala kaldırdı. Yaklaşırken öfkeyle seslendi. Katırın üstündeki yolcu dönüp bakınca onun Safran değil, kamptaki hizmetkarlardan biri olduğunu gördü. Sadece odun kesmeye yarayan saf bir delikanlıydı. Elinden başka bir iş gelmiyordu.
''Tanrı aşkına ne yapıyorsun sen Solomon? Filfil'in katırında ne işin var senin?''
''Filfil bana Entoto'ya gidip unuttuğu bir kutuyu getirmem için bir Maria Teresa verdi.'' diye gururla yanıt verdi çocuk. Kendisine emanet edilen işten ötürü sevinçliydi.
''Peki Filfil nerede şimdi?''
''Neden sordunuz efendi? Ben bir şey bilmiyorum ki.''
Solomon sorunun kafasını karıştırması yüzünden utanıp burnunu çekmişti.
''Cibuti'de değil mi?''
Ryder tekrar limanı görecek bir noktaya geldiğinde Singapur çoktan demir alıp gitmişti. Sadece bacalarından çıkan dumanın izi kalmıştı geride. Ryder fırtına gibi kamp yerine daldı ve Bachit'e bağırdı.
''Filfil nerede?''
Bachit sesini çıkarmadan gözlerini devirerek kızın çadırını işaret etti. Ryder doğruca çadıra gitti ve sinek telinin önünde durdu.
''Demek buradasın yaramaz.''
Safran kamp yatağına bağdaş kurmuş oturuyordu. Ayakları çıplaktı. Başına da en abartılı şapkasını geçirmişti. Halinden son derece hoşnut görünüyordu.
''Ne diyeceksin bakalım kendini savunmak için?''
''Tek söyleyeceğim şu, sen benim köpeğimsin, ben de senin pirenim. Ne kadar kaşınırsan kaşın benden kurtulamazsın Ryder Courtney.'' Ryder'ın şoktan kurtulabilmesi ve onun Singapur ile gitmemesinden ötürü ne kadar mutlu olduğunu idrak edebilmesi için Entoto'nun yarı yoluna kadar gelmeleri gerekti.
''Ne yapacağımı hala bilemiyorum.'' dedi. ''Muhtemelen çocuk kaçırmaktan tutuklanacağım. Habeşistan'da yasal evlenme yaşı nedir onu da bilmiyorum.''
''14'' dedi Safran. ''Entoto'dan ayrılmadan önce İmparatoriçe'ye sormuştum. Zaten bu da sadece formalite. Kimsenin aldırdığı yok böyle şeylere. O imparatorla evlendiğinde 13 yaşındaymış.''
''Acaba başka ne gibi değerli bilgiler edindin?'' dedi Ryder iğneleyici bir tavırla.
''İmparatoriçe bizi birleştirmekten mutluluk duyacağını söyledi. Yani eğer benimle evlenmek istersen. Ne diyorsun buna?''
''Bunu hiç düşünmemiştim.'' diye bağırdı Ryder. ''Ama Tanrı biliyor ki sen konuyu açınca duyduğum en iyi fikir olduğunu anladım.''
Uzanıp kızı katırın üstünden aldı ve kendi eğrinin önüne oturtup öptü. Safran bir eliyle şapkasını tutarken öbürüyle de boynuna sarılmıştı. Sonra o da Ryder'ı büyük bir istekle öptü. Bir süre sonra nefesi kesilince durup ''Sen muhteşem bir erkeksin.'' diye fısıldadı. ''Bunu ne kadar uzun zamandır istediğimi tahmin edemezsin. Hayal ettiğimden bile güzelmiş. Hadi yine yapalım.''
''Mükemmel bir fikir.''
İmparatoriçe sözünde durmuştu. Entoto Katedrali'nde imparatorla birlikte doğan güneş gibi aydınlatmışlardı töreni. Üzerinde de Safran Benbrook tasarımı olan ve onu kocaman bir çikolatalı ve üstü kremalı pastaya benzeten bir giysi vardı. Lady Packer da kocasını yani Sir Harold White Packer'ı yani Michael ve George Şövalyeleri komutanını, majestelerinin büyükelçisini Safran'ı damada teslim etmesi için ikna etmişti. Sir Packer üniformasını giymiş, başına da altın şeritler ve beyaz yavru horoz tüyleriyle süslü tören şapkasını geçirmişti. Damat siyah frak takımının içinde yakışıklı ve gergin duruyordu. Göğsünde de Solomon ve Judea şeref yıldızı parlamaktaydı. Nikahı Habeşistan piskoposu kıydı. Safran kendi tasarımı olan bir gelinlik giymişti. Sir Harold'un kolunda kürsüye gelince Ryder onun bekareti temsil eden bembeyaz bir gelinlik giymiş olması yüzünden çok rahatlamıştı. Çünkü Safran genellikle parlak renkleri seviyordu. Kiliseden karı koca olarak çıkarlarken Habeşistan kraliyet topçuları 9 top ateşiyle selamladı onları. Ancak telaştan eski toplardan biri 2 kez doldurulduğu için ilk atışında parçalanarak dağıldı. Neyse ki kimse yaralanmadı ve piskopos bunun hayırlı bir işaret olduğunu söyledi. İmparator davetlilere bolca tej ikram ettiği için gelinle damat kadeh kaldırmaktan sarhoş olurken iyi dileklerde bulunanlar zar zor ayık kalabilmişti. Ryder balayı için gelinini Habeşistan'ın güneyindeki yaylalara, nadir bulunan dağ hayvanlarını yakalamak üzere safariye götürdü. Birkaç ay sonra hayvanların izine bile rastlayamamış olarak geri geldiler. Safran gezinin anısına bir resim yaptı. Arkada bir dağ manzarası, önde tek boynuzlu ata benzeyen hayali bir hayvan ve kim olduklarına hiç şüphe olmayan bir kadınla bir adam vardı. Kadın deniz kabukları ve güllerle süslü kocaman sarı bir şapka giymişti. Boynuzlu ata bakmıyorlardı ama aralarında ikisini birbirine bağlayan yarı deve kuşu, yarı tavus kuşu, büyük ve çok güzel bir kuş bulunuyordu. Resmin altında ise yakalanması zor bir hayvan için gitmiştik ama onun yerine mutluluk kuşunu yakaladık yazıyordu. Ryder resmi o kadar sevmişti ki fil dişinden bir çerçeve yaptırdı ve yataklarının üstüne astı. Kızıldeniz'de yolculuk rahat ve sakin geçiyordu. SS Singapore'da sadece 4 tane yolcu kamerası vardı ve ikisi boştu. Amber ve Penrod her gece kaptanla yemek yiyor ve yemekten sonra ya güvertede dolaşıyor ya da İtalyan sanatçının çaldığı keman eşliğinde dans ediyorlardı. Adam Amber'in dünyanın en tatlı yaratığı olduğu inancındaydı. Gündüzleri Amber'le Penrod David Benbrook'un günlüğünde gerekli düzeltmeleri yapıyorlardı. Amber yeni keşfettiği yazma yeteneğini kullanıyor, Penrod da askerlik ve tarih bilgisini ortaya koyuyordu. Amber, Abu Kuleya savaşını, daha sonra Osman Atalan'a yakalanışını ve sonunda dervişlerin elinden kaçışlarını onun yazmasını önermişti. Bunları da David ve Rebecca'nın yazdıklarıyla birleştireceklerdi. Proje ilerledikçe hevesleri de artıyordu. Singapur İskenderiye limanına demir attığında büyük ilerleme kaydetmişlerdi. Artık günlük gerçek bir macera kitabı olarak basılacak hale gelmişti ve daha önlerinde yolun geri kalanı vardı. Penrod İskenderiye'de karaya çıktı ve bir at kiraladı. Kahire'ye ulaşmak için 45 kilometre at sürdü ve doğruca İngiliz ofisine gitti. Sir Evelyn Baring 20 dakika sonra hemen sekreterini yollayıp ofisine çağırttı Penrod'u. Penrod'un yollamış olduğu 30 sayfalık mektubu yelpaze gibi yaymıştı masasına. Kağıtların üzerinde kırmızı kalemle yapılmış çeşitli işaretler vardı. Baring yaklaşık 2 saat süren görüşme boyunca her zamanki soğuk, gizemli tutumunu sürdürdü. Görüşme bitince ayağa kalkıp hiçbir yorum yapmadan, hiçbir fikir belirtmeden, herhangi bir övgüde ya da eleştiride bulunmadan Penrod'u uğurladı. Kapıda Giza'daki ordu karargahından Albay Samuel Adams seninle konuşmayı çok istiyor dedi. Albay mı? Terfi dedi Baring, sana her şeyi kendisi açıklayacak. Sam Adams masasından kalkıp Penrod'u sıcak bir tavırla karşılamaya koştuğunda sadece hafif bir şekilde topallıyordu ve artık baston kullanmıyordu. Bıyığında birkaç beyaz tel olsa da yanık tenli ve sağlıklı görünüyordu. ''Albayla terfiinizi kutlarım efendim.'' diye selam verdi Penrod. Adams başında şapkası olmadığı için Penrod'un selamına karşılık veremedi. Ama Penrod'un elini sıkıp dostça salladı. ''Tekrar aramızda olmana sevindim Ballantyne. Sen yokken çok şeyler oldu. Konuşmamızı gereken önemli bir konu var. Kulüpte bir öğle yemeği yiyebilir miyiz?'' Geziera kulüpteki yemek salonunda bir köşe masa ayırtmıştı. Bir krug ısmarladı, kadehlerinin doldurulmasını ve kırmızı fesli, beyaz entarili garsona siparişlerin verilmesini bekledi. Sonra anlatmaya başladı. Hartum felaketinden ve budala Gordon'un öldürülmesinden sonra bir sürü nahoş tepki oldu. İngiliz basını bir günah keçisi arıyordu ve Sir Charles Wilson'ın Abu Kuleya zaferinden sonra Gordon'u kurtarmak için vaktinde harekete geçmeyişine bağladılar olayı. Wilson kendini kurtarmak için astlarını suçladı. Ne yazık ki sen de onlar arasındaydın Ballantyne. Seni itaatsizlik ve savaştan kaçmakla suçladı. Sen şimdi Araf'tan dönüp geldiğine göre askeri mahkemeye çıkacaksın demektir. Ve eğer suçlu bulunursan da idam mangasının önüne çıkacaksın, anlıyor musun? Penrod'un yanık teninin altında rengi solmuştu ve Adams'a dehşet içinde bakıyordu. Adams çabucak sözlerine devam etti. Burada dostlarım var, herkes senin değerini biliyor. Victoria haçı, gözü peklik, kahramanca kaçışlar. Yine de süvari alayındaki görevinden istifa etmen gerekiyor. İstifa etmek mi diye bağırdı Penrod. Beni vursunlar daha iyi. O da olabilir ama söyleyeceklerimi dinle önce. Adams uzanıp Penrod'un kolunu tutarak kalkıp gitmesini önledi. Şampanyanı iç ve dinle. Lanet şey de kaliteli ha bu arada. Boş harcama. Penrod yatıştı ve Adams devam etti. Önce sana başka bilgiler de vermem gerekiyor. Mısır artık adı dışında tamamen bizim. Bering buna örtülü denedim falan diyor ama adını ne koyarsan koy. Bal gibi koloni oldu işte. Tabii bu durumda Londra Mısır ordusunu organize olmayan bir insan topluluğu halinden çıkarıp birinci sınıf savaş birlikleri haline sokma kararı aldı. Yeni serdar da Horatio Herbert Kitchener. Tanır mısın onu?
Tanıdığımı söyleyemem dedi Penrose. Serdar Mısır ordusunda başkomutan anlamına geliyordu.
Kaplanlı ejderha arası bir şey. Tam bir alev yutucu. Yeni ordu için deli gibi birinci sınıf çölü tanıyan, dil bilen subay arıyor. Ona senden söz ettim. Seni biliyor ve seni istiyor. Eğer ona katılırsan Wilson'ın yaptığı suçlamaları da kaldırtacak. Kitchener basamakların tepesine tırmanacak ve kendisiyle birlikte olanları da yanında götürecek. Yine yüzbaşı rütbesiyle başlayacaksın. Ama bir yıl içinde tabur, 5 yıl içinde de alay komutanı olacağını hemen hemen garanti edebilirim. Yani ya mahvolacaksın ya yüksek mevkilere çıkacaksın. Ne diyorsun?
Penrose düşünceli bir tavırla sakalını düzeltti. Gemide Amber favorilerini ve bıyığını düzeltmişti. Yine çok bakımlıydı. Tabii ilk teklife asla atlamaması gerektiğini de öğrenmişti.
Deve birlikleri diye bir yem daha attı önüne Adams. Bol bol çöl savaşı.
Bu beyefendiyle ne zaman görüşebilirim?
Yarın yeni ordu karargahında tam saat 9'da. Hayatı seviyorsan sakın geç kalma.
Kitchener adaleli orta boylu bir adamdı. Gladyatör gibi yürüyordu. Çok gür saçları vardı ve bir gözünde Yakub'unkine benzeyen bir sorun bulunuyordu. Bu durum Penrod'un adama duyduğu ilgiyi arttırmıştı. Afrika'nın ıssız ve tehlikeli bölgelerinden olan Suakin'de valiyken dervişlerle giriştiği bir mücadele sırasında çenesinden vurulmuştu. Çene kemiği çarpılmış ve esmer teninin üzerinde pembe bir yara izi kalmıştı. El sıkışı demir gibi sert ve güçlüydü.
Arapça konuş dedi kendisi de o dilde konuşarak. Arapçayı gayet güzel konuşuyordu ama aksanı yüzünden kimseyi yerli olduğuna inandırması mümkün değildi.
Serdar Efendi, günleriniz Yasemin kokusuyla dolu geçsin. Penrose saygı ifade eden bir de hareket yapmıştı.
Ben zaten tek gerçek Allah'ın ve onun peygamberinin dilinde konuşurum.
Kitchener göz kırptı, mükemmel bulmuştu. Ne zaman göreve başlayabilirsin?
Noel'e kadar İngiltere'de kalmam gerekiyor. Uzun zamandır medeniyetten uzağım. Halletmem gereken şahsi işlerim var. Ve tabii şimdi alayımdan istifa etmem de gerek.
Gelecek Ocak ayının ortasına kadar zamanın var. Sonra seni burada Kahire'de istiyorum. Adams ayrıntıları anlatır. Gidebilirsin.
Dengesiz bakışları tekrar masasındaki evraklara dönmüştü bile.
Adams'la birlikte karargah binasının basamaklarına inip seyislerin atlarını tuttuğu yere giderken ''Hiç vakit kaybetmiyor'' dedi Penrose.
''Bir saniye bile'' diye hak verdi Adams. ''Tek bir lanet saniye bile.''
Penrose Singapur'a binmek için İskenderiye'ye dönmeden önce telgraf ofisine gitti ve David Benbrook'un avukatı Sebastian Hardy'ye bir telgraf yolladı. Uzun bir mesajdı ve Penrose'a 2 sterlin, 9 şilin ve 4 pence mal olmuştu.
Hardy Londra'dan trene binerek Southampton'a gemiyi karşılamaya geldi. Kelebek camlı gözlüğü Amber'la Penrose'a Charles Dickens karakterlerinden Bay Pickwick'i hatırlatmıştı. Ama kelebek gözlüklerinin altında kurnaz ve hesapçı bir bakışa sahipti. Londra'ya kadar birlikte seyahat ettiler.
Basın ondurmandan kaçışınız ve ülkeye gelişiniz yüzünden ayağa kalktı dedi. Çok heyecanlandılar. Eminim Waterloo istasyonunda gelişinizi bekliyorlardır şimdi.
Hangi trenle geleceğimizi nasıl bilebilirler ki dedi Amber.
Ağzımdan bir şeyler kaçırdım diyelim diye itiraf etti Hardy. Önceden suya biraz yem atmak iyidir. Şimdi şu el yazmasına bir göz atabilir miyim?
Amber Penrose'a baktı, o da başını salladı.
Sanırım Bay Hardy'ye güvenebilirsin. Baban güveniyordu.
Hardy sayfaları o kadar çabuk çeviriyordu ki Amber onun okuduğundan şüphe etti. Düşüncesini dile getirince Hardy kafasını kaldırmadan eğitimli gözler sevgili genç bayan dedi.
Tren Londra'nın banliyölerine geldiğinde o da kitabı kapamıştı. Sanırım burada bir şeyler var. Acaba bir hafta bende kalabilir mi? Bloomsbury'de tanıdığım biri var. Bunları okumak isteyecek.
Biri The Times'dan, biri de Telegraph'dan olmak üzere 5 gazeteci bekliyordu istasyonda. Yakışıklı ve şık giyimli El Obeid ve Abu Kleya kahramanını kolunda genç bir güzelle görünce tüm ülkeyi sarsacak bir hikaye yakaladıklarını anlamışlardı. Ağaçta sincap görmüş av köpekleri gibi isterik bir şekilde bağırışıyorlardı.
Hardy lafın arasında bol bol Gordon'dan, Mehdi'den ve Hartum'dan da söz ederek abartılı bir şekilde çiftin yaşadığı korkunç sınavları anlattı. Sonra basını savdı ve istasyon girişinde bekleyen kiralık arabaya götürdü ikisini. Sürücü atlarını kamçılayarak Hardy'nin Amber için bir oda ayırtmış olduğu Charles Caddesi'ndeki otele gitmek üzere sisli kente daldı. Amber yerleştikten sonra bu kez Penrod'un kalacağı Dover Caddesi'ndeki otele gittiler. İkiniz sık sık aynı mekanda olmamalısınız. Şu andan itibaren büyüteç altında olacaksınız. 4 gün sonra Sebastian Hardy onları ofisine çağırdı. Kelebek gözlüklerinin altından pembe ışıklar saçıyordu. Macmillan ve ortakları kitabı basmak istiyor. Onların Sir Samuel Whitebaker'ın Nil'in Habeşistan'daki Ayakları kitabının yayıncısı olduklarını biliyor muydunuz? Kitabınız onlar için havyar ve şampanya. Peki Benbrook kardeşler nasıl bir gelir elde etmeyi umuyorlar? Biliyorsunuz Bayan Amber babasının da vasiyetnamesinde yaptığı gibi her şeyin üçü arasında eşit olarak paylaştırılmasını istiyor. Hardy ciddileşti ve mahcup bir hal aldı. Okuma gözlüğünü çıkarıp gömleğinin ucuyla ovuşturmaya başladı. Elimden geldiğince baskı yaptım ama 10 bin sterlinden fazlasına razı edemedim onları. 10 bin sterlin diye çığlık attı Amber. Ben İngiltere Bankası dışında bu kadar para olmaz sanıyordum. Ayrıca kârında %12,5'unu alacaksınız. Bence bu da 75 bin sterlini geçer. İkisinin de nefesi kesilmişti. Doğru yatırımlarla bu para sonsuza kadar yılda 3500 sterlinlik bir gelir getirirdi. Bir daha asla para sıkıntısı çekmezlerdi. İşler Hardy'nin tahminlerini de aştı. Noel'den aylar önce Mehdi'nin köleleri en çok rağbet gören kitaplardan biri olmuştu. Piccadilly'deki Hatcher's kitabevinin raflarında bir saatten fazla kalmıyordu kitap. Müşteriler kitabı kapabilmek için birbirlerini çiğniyorlardı. Avam kamerasında da kitap hükümete karşı bir silah olarak ilgi çekiyordu. Bay Gladstone'un Çinli Gordon'u kaderine terk edişiyle ilgili her şey yeniden gündeme geliyordu. Safran Benbrook'un tanık olduğu ve resmini yaptığı generalin korkunç ölüm sahnesi kitabın başına konmuştu. Resim The Times'ta da yayınlandı ve kadınlar gözyaşlarını, erkekler öfkelerini tutamaz oldular. İngiliz halkı onların Mehdi'nin elinde yaşadıkları aşağılanmayı ve prestij kaybını unutmaya çalışmıştı. Ama şimdi yarı iyileşmiş bu yara tamamen açılmıştı yeniden. Sudan'ın tekrar işgal edilmesi isteği sarmıştı tüm ülkeyi. Kitap da satıldıkça satılıyordu. Amber ve Penrod tüm önemli yerlere davet ediliyorlardı ve nereye gitseler hayranları sarıyordu çevrelerini. Londra arabacıları onları adlarıyla selamlıyor, yabancılar Piccadilly'de Hyde Park'ta önlerini kesiyordu. Yayıncılar okurlarından gelen yüzlerce mektup gönderiyordu. Hatta Serdar'dan yani Kahire'deki Kitchener'dan bile bir kutlama notu gelmişti. "Bunun yeri kariyerime hiç zararı olmaz," dedi Penrod. Amber'e el sallayanlara cevap vererek Rotten Row'dan aşağı baş başa yürüyorlardı. İlk 6 haftada kitap çeyrek milyon sattı ve kitapçılar gece gündüz yeni baskı istemeye devam ettiler. Talebe yetişemiyorlardı. New York 70. caddedeki Edward Arnold yayın evi de Amerika kopyasını yayınladı. Sudan'ı hiç duymamış olan okurların çok ilgisini çekmişti kitap. Bay Stanley'in hesabına göre kitap Dr. Livingstone'un 3 katı fazla sattı orada da. Fransızlar ise milliyetçi karakterlerine uygun olarak Paris baskısına hayali resimler eklemişlerdi. Rebecca Benbrook kahramanca dehşet içindeki küçük kardeşini korumaya çalışırken ona tecavüz etmeye hazırlanan korkunç Mehdi elbisesini parçalıyordu. Göğüslerinin boyun eğmez duruşu onun ölümden beter bu kadere karşı çıkışını simgeliyordu. Kitaplar kanaldan kaçırılıyor, Soho sokaklarında da satışa sunuluyordu. %6 oranındaki gelir vergisi de düşüldükten sonra Noel'de kitap telif hakkı olarak yaklaşık 200 bin sterlin getirmişti. Amber Penrod'un önerisiyle Bay Hardy'den parayı 3 kardeş adına güvenli bir fona yatırmasını rica etti. Amber ve Penrod Noel'i Clare Castle'da kutladılar. Her gün birlikte ata bindiler, yürüyüşler yaptılar. Evdeki partide sıra Sir Peter'ın yüksekten uçan sülününü vurmaya geldiğinde Amber de Penrod'un yanında atıcıların arasına katıldı ve babasından öğrendikleri sayesinde o kadar zarafetle ve ustalıkla atışını yaptı ki herkesten büyük beğeni topladı. Ocak çabucak geldi. Penrod'un Kahire'deki görevinin başına gitmesi gerekiyordu artık. Amber yanında Penrod'un ağabeyinin eşi Jane ile birlikte Penrod'u Waterloo istasyonundan geçirmeye gitti. Önceki haftayı da Jane'in yardımıyla bu önemli ayrılık anına yakışacak giysiler almak üzere alışveriş yaparak geçirmişti. Tabii ki artık fiyatlar onun için çok önemli değildi. Yakasında samur kürkü olan kumru grisi bir ceket, bileklerine inen bir etek ve şık bir şapka giymişti. Yüksek topuklu botları yandan tokalıydı ve eteğinin altından görünüyordu. Ustaca hazırlanmış giysi belinin inceliğini ortaya koyuyordu. Geniş kenarlı şapkasına bir tutam deve kuşu tüyü tutturulmuştu. Kendisine Gallabat yolunda armağan edilmiş olan amber koliyi ve küpeleri de takmıştı. Amber gözyaşlarını tutmak için büyük bir çaba harcayıp yine de başarılı olamayarak "Birbirimizi bir daha ne zaman göreceğiz?" diye sordu tren hareket etmeden önce. "Bunu söyleyemem." Penrod çok gerekmedikçe ona yalan söylememeye karar vermişti. Gözyaşları Amber'in alt kirpiklerinden süzülmeye başladı. Onları tutmaya çalışırken Penrod atıldı. "Belki sen ve Jane 16. doğum gününü Shepherd's Otel'de kutlamak üzere Kahire'ye gelirsiniz. Jane Mısır'ı hiç görmedi. Ona piramitleri gezdirebilirsin."
"Ah, gidebilir miyiz Jane lütfen?"
"Koçama soracağım," diye söz verdi Jane. Hemen hemen Rebecca ile aynı yaştaydı ve Amber'in Clare Castle'da kaldığı süre içinde kardeş gibi yakınlaşmışlardı. "Peter'ın itiraz etmesi için bir sebep göremiyorum. Kaz avı mevsimi olacağı için zaten o da bir yerlerde meşgul olacaktır. Bizi pek özlemez." Sam Adams, Penrod'un İskenderiye'ye yanaşan gemisini karşılamaya gelmişti. Hemen hemen ilk sözleri, "Hepimiz kitabı okuduk." Serdar kreme kabına düşmüş kedi gibi memnun halinden. Londra ordusunun yeniden yapılanmasıyla ilgili yeni şeyler düşünmeye başladı. Gladstone ve o öteki salaklar paranın bize verilmek yerine Nil üzerine lanet büyük bir baraj yapımına harcanması için uğraşıyorlardı. Ama bayan Ben Brooke'un kitabı parlamentodakilerin bulanık zihnini netleştirdi. Kitchener'ın emrine 1 milyon sterlin daha verildi ve de baraj işi yattı. Artık kesinlikle Maxim'leri alabileceğiz. Nil kupasını da bu yılda elimizde tutmak istiyorsak bence başka malzemeler de gerekecek. Serdar'la yaptığım kısa görüşmede bana pek polo oynamaya vakit ayıracak biri gibi gelmemişti. Adams'ın eşi Penrod için nehir kıyısında garnizona ve Geziera kulübe yakın konforlu bir ev bulup kiralamıştı. Penrod gölgeli verandanın basamaklarını tırmandığında düz beyaz cübbe giymiş ve başına bir türban dolamış biri ön kapının yanındaki koltuktan fırladı ve yerlere kadar eğilerek selam verdi. "Efendi, Sadık Yakup'un kalbi şafağı bekleyen gece gibi bekliyordu sizi." Ertesi sabah Penrod, Kitchener ve Adams'ın kendisi için nasıl bir görev tasarladıklarını anladı. 3 deve bölüğü için asker toplaması ve onları hızla uzak mesafelere erişebilen zorlu savaşçılar olmak üzere eğitmesi gerekiyordu. "Çöl kabilelerinden adam istiyorum," dedi Adams'a. "Onlardan en iyi askerler çıkar. Abdullahi pek çok aşrafı, Jalin ve Hadendova emirini Sudan dışına sürdü. Onların peşine düşmek istiyorum. Kin ve nefret bir adamın sıkı dövüşmesini sağlar. Onları eski efendilerinin düşmanları haline getirebileceğimden eminim." "Bul onları o zaman," diye emretti adamız. Penrod ve Yakup istimbotla Asuvan'a gittiler. Orada onları ilk şelalenin ötesine, ta Vadi Halfa'ya kadar götürecek başka bir tekneye binmek için 36 saat beklediler. O arada Penrod, Yakup'u eşyaların başına bırakıp tek başına bildiği o eski dar çıkmaza gitti. Yaşlı Leyla, Penrod'un sesini duyunca kapıyı sonuna kadar açmış ve olduğu yere çöküp dövünmeye başlamıştı. "Efendi, neden geri geldiniz? Hanımımdan uzak durmalıydınız. Buraya asla geri gelmemeliydiniz." Penrod kadını ayağa kaldırdı. "Beni ona götür." "Sizi görmek istemeyecektir efendi." "Bunu bana kendi söylemek zorunda. Git çabuk Leyla, burada olduğumu söyle." Hala sızlanmakta olan yaşlı kadın Penrod'u avludaki fıskiyenin başında bırakır, sendeleyerek arkadaki bölüme gitti. Uzun süre görünmedi. Penrod küpe çiçeklerine konmuş minik yeşil sinekleri ayıklayıp havuza atarak vakit geçirdi. Tatlı su levreyi kafasını yüzeye çıkarıp yutuveriyordu sinekleri. Sonunda Leyla döndü, sızlanmayı kesmişti. "Sizi görecek." Boncuklu perdeyi gösterdi. "Geçin." Bakita gayet iyi hatırladı, odanın ucunda ipek bir halıya oturmuştu. Parfümünden tanımıştı kadını. Tamamen kapalıydı. "Sağ ve esen oluşunuzu görmek yüreğimi kuş gibi hafifletti efendim." Yumuşak tatlı sesi Penrod'un içine dokunmuştu. Paquita, sen olmasan bu mümkün olmazdı. Yakup beni kurtarmak için neler yaptığını anlattı. Sana teşekkür etmeye geldim. Ve Arapça adı Al-Zahra olan İngiliz kızını. Duyduğuma göre genç ve güzelmiş, öyle mi efendim? Öyle Paquita. Kadının bunu bilmesi Penrod'u şaşırtmamıştı. Paquita her şeyi bilirdi. O zaman ondan konuşalım. Kendi halkınızdan olan ve eşiniz olacak kızdan. Sizin adınıza mutlu oldum. Biz hala dostuz, sen ve ben. Dostluktan da öte, dedi yumuşak bir sesle. Bilmeniz gereken bir şey olunca size yazacağım. Seni görmeye gelirim. Belki. Gitmeden bir kez daha yüzünü görebilir miyim Paquita? Bu pek akıllıca olmaz. Penrod gidip kadının önünde diz çöktü. Güzel yüzünü bir kez daha görmek istiyorum. Gözlerinin içine bakmak ve son kez dudaklarından öpmek istiyorum. Size yalvarırım kalbimin efendisi. Bana bunu yapmayın. Penrod uzanıp peçesine dokundu. Bunu kaldırabilir miyim? Paquita bir süre sessiz kaldı, sonra içini çekti. Belki onca şeyden sonra böylesi daha kolay olur, dedi. Penrod peçeyi kaldırdı ve kadına baktı. Paquita onun gözlerindeki dehşeti izliyordu. Paquita, ah sevgili dostum, ne oldu sana? Sesi kederden titriyordu. Çiçek hastalığı, Allah sizi sevdiğim için beni cezalandırdı. Çiçek lekeleri hala taze ve canlıydı. Bir zamanlar çok güzel olan yüzünde şimdi çukurların ortasındaki gözler parıldıyordu. Beni bir zamanlar olduğum gibi hatırlayın lütfen, diye yalvardı. Daima cesaretini, inceliğini ve dostum olduğunu hatırlayacağım, diye fısıldadı ve eğilip dudaklarından öptü. İnce olan sizsiniz, diye cevap verdi Paquita. Sonra tekrar peçesini örttü. Şimdi beni yalnız bırakmalısınız. Ayağa kalkan Penrod, döneceğim, dedi. Belki dönersiniz efendi. Ama ikisi de asla dönmeyeceğini biliyorlardı.